Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 21 Mayıs 2019 Salı günündeyiz. Bugün dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündeme yine Amerika ile İran arasındaki kriz tabii ki damgasını vuruyor. Trump'ın açıklamaları var. Biraz tabanını teskin etmek, yeni bir savaş olasılığı bölgede Amerika için artıyor mu soruları gündeme geliyordu. Trump'ın açıklamaları İran'ın İran'la savaş istemedikleri, ekonomik olarak diz çöktürecekleri yolunda olduğu. İran'dan mesajlar var. Ruhani ve Zarif'in açıklamaları var. Önemli. Bunları bugün ele alacağız yine. İran ve Orta Doğu uzmanı, Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve yazarı, İran-Suriye kitaplarıyla tanınan Alptekin Dursunoğlu'na soracağız. Bütün bu işler bir çatışmaya varır mı? İran ne yapar sorusunu yönelteceğiz kendisine. Bunun dışında tabii Amerika'nın Çin'in teknoloji devi Huawei ile kapışması, Google'la başlayan ticari kısıtlamalar, tartışmalar, Amerika'nın kısıtlı sınırlı geri adımları, Amerika-Rusya arasındaki gerilim ve Avrupa'dan haberlerim olacak. Bugün sizinle paylaşacağım. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında Eksen'in tekrarı da var. Oradan da kaçıranlar dinleyebilir. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerikan yönetiminin İran etrafındaki askeri çemberi sıkması dünya gündemine damgasını vuruyor. Birleşmiş Milletler'e İran hükümeti çağrıda bulundu ve BM'deki daimi temsilcisi aracılığıyla Birleşmiş Milletler'den de açıklama gelmekte gecikmedi. Bölgede bir gerilim olduğu, diplomatik diyalog gerektiği vurguları vardı. Daha fazla Amerika ile İran arasındaki gerginliği, bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırabileceği uyarısı yapıldı Birleşmiş Milletler'den. Trump ise, Amerikan Başkanı ise yeniden kendi tabanına, aslında kampanya vaatleri Amerika'yı çatışma bölgelerinden çekmek iken yönetimine aldığı daha yeni muhafazakar kanatla birlikte İran'a karşı nükleer anlaşmayı geçen sene çöpe attığından beri İran'a karşı gerilimin dozunu arttırması ve yeni bir savaş mı söylemleri ortaya çıkması Trump'ın tabii 2020'deki başkanlık hedefiyle çok uymuyor. Bu yüzden Fox News televizyonuna son mülakatında İran'a savaş açmaya kendisini zorlayanlara sitem etti. Çok enteresan. Yani bu ekibiyle birlikte tehditleri savuran tabii Trump'ın bizatihi ta kendisi, ama kendisi biz işte bunu ekonomik olarak İran'ı felakete götürmek istiyoruz ama savaşa girmek istemiyoruz diye formüle ederken, bir de Amerika'nın içerisindeki askeri sanayi kompleksin sürekli savaş istemesinden şikayetçi oldu. Aslında ters yüz ediyor demek lazım. Bütün kendi politikalarını ters yüz edecek söylemlere yöneldiği söylenebilir. 19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim, insanlar Amerika'nın savaştıkları hala oradalar. Kendinizi kandırmayın. Bu ülkede bir askeri sanayi kompleks var. Bunlar sürekli savaş istiyorlar dedi. Ama işte John Bolton gibi isimler bunun başında geliyor. Onu atayan kendisi, danışmanı yapan kendisi. Tabii İran'la ilgili de işte biz ben askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum Suriye ile ilgili. İnsanlar çılgına dönüyorlar. Geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama işte onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirdik. İnsanlar bunu anlatacak. Sürekli savaş istiyorlar. Vurgusu yaparken İran yüzünden ama işte İran gibi durumlar oluyor. Onların nükleer silah elde etmelerine müsaade edemeyiz. Yani aslında ben bunları istemiyorum, bir tek İran hariç tarzında mesajlar verdi. Amerika'nın eski başkanlarından Dwight Eisenhower'ın ürettiği askeri sanayi kompleks kavramından yola çıkarak. Trump'ın bu arada Basra Körfezi'ne Amerikan savaş gemileri gitti biliyorsunuz. B-52 bombardıman uçakları gitti. İran'ın, ABD'nin İran'la müzakereye çabaladığına dair yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da belirtip İran zaten hazır olduğunda bizi arayacak diye vurgular yaptı Trump. İran'ın tabii bir sene sonra nükleer anlaşmanın karşı taraf uymadığı için askıya aldığı maddeleri vardı. Zenginleştirilmiş uranyum üretimini 4 kat arttırdıklarını duyurdu İran'ın Atom Enerjisi Örgütü sözcüsü Behruz Kamalvandi ve ard arda açıklamalar var İran liderliğinden. Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Trump'ın özellikle açıklamalarında arkasında B takımı diye andığı bu neokonların kışkırtmalarının yer aldığını ama İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin tarih boyunca başaramadığını Trump elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran bin yıldır ayakta. Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran'ı bitirmeyecektir diye uyardı. Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etme diye bir etiket de koymuş sosyal medya hesabından Twitter paylaşımında ve saygı göstermeyle ne işe yarar diye de bir vurgu yaptı İran Dışişleri Bakanı. Cumhurbaşkanı Ruhani ise din alimleriyle, din adamlarıyla bir araya geldiğinde Amerikan yaptırımlarını değerlendirip pek çok vurgu yapmış. Buna göre işte öncelikle tabii 40 yıldır İran'a karşı çalışıyor Amerikalılar ama bir şey başaramıyorlar dedikten sonra şahsi olarak müzakere taraftarı olduğunu söylüyor ama yönetimde, İran yönetiminde görüş ayrılığı bulunmadığını. 5 ülke lideri Trump'la görüşmesi için aracı olmuş. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 8 kere müzakere talebinde bulunmuş kendisinden. Diyor ki bugünkü şartlar hiçbir şekilde müzakere şartları değil, direniş ve mücadele şart diyor. Tabii İran'ın içinde bulunduğu zorlukları da anlatmış ve bir şekilde belli mekanizmalar oluşturmalarını bu mücadeleye verebilmek için söylemiş durumda. İran lideri, İran Cumhurbaşkanı böyle izahatlarda getiriyor. İran içerisindeki muhafazakarlara karşı reformcu da değil aslında orta kanadı temsil eden bir isim Hasan Ruhani. Amerika ile Çin kapışması. Amerika, Donald Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inandığı yabancı telekomünikasyon şirketlerinin, Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmalarını yasaklamıştı. Tabii burada Huawei, Çin'in teknoloji devi Huawei'nin hedef alındığı açıktı. Tepkiler oldu. Google'ın çatı şirketi Huawei ile ilgili yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurmuştu. Tabii kullanıcılar ne olacak diye. Çünkü Huawei telefon Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek duruma gelecek. Dolayısıyla aslında Huawei'yi piyasadan silme yönünde bir hamle ticaret savaşlarında olarak algılanabilir. Amerika 90 günlük bir ertelemeye gitmiş bu konuda. Çünkü işte dünya çapında Huawei'nin operasyonları etkilenecek ve tüketiciler bu işten zarar görecekler gerekçesiyle. Bu Huawei'nin kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam etmesi için tüketicilerin bu marka telefonlar için yazılım güncellenmesinin sağlanması amaçlanıyor. Ama tabii yeni ürün üretmek için Amerika menşeli parça ve bileşenleri satın alamayacaklarını da belirtiyorlar. Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross bu açıklamayı yaptı. 90 günlük bir süreden söz ediliyor ama daha da uzatılabilir diye beklenti var. Amerikan şirketleri bu arada bu kısıtlamalar yüzünden 56.3 milyar dolarlık bir zarara da uğrayabilirlermiş. Bu arada Amerika'da 170'ten fazla ayakkabı firması da Trump'a ayakkabı sektöründe Çin'e uygulanan gümrük vergilerini arttırmama çağrısı yapmış. Bu gümrük vergileri %10'dan %25'e çıkartılmıştı belli Çin menşeili ürünlere uygulananlar. Çin'den de bu arada meydan okuma geldiğini belirtmek lazım. Ticaret savaşları ile ilgili bir paylaşım yaptı Çin Komünist Partisi bir görsel eşliğinde. İşte Çin konteynerları, Çin bayrağı bulunan bir fotoğrafın üzerine sloganlar yazmışlar. Çin Haber Ajansı Halkın Günlüğü ise fotoğrafı Çin'in tavrı budur diye ifadeleriyle böyle altını vurgulayarak paylaşmış. Ne deniyor burada? Çin'in pazarlığa açık olduğu, savaşmaktan kaçınmayacağı ve zorbalığın hayalcilik olduğu. Pazarlık iki nokta tabii ki savaş istediğin zaman, zorbalık hayal şeklinde bir vurgu yapılmış. Trump'ın tabii Fox News'taki mülakatında Çin'le ilgili de mesajları vardı ki eğer Hillary Clinton başkan olsaydı şu anda Çin bizden iyi olurdu. Oysa bizim ekonomimiz fantastik durumda ama bize şimdi yaklaşamazlar, ben varım diye görevde olduğum sürece Çin asla süper güç olmayacak diye de kendi tabanına mesajlar verdi. Huawei'den de açıklama var tabii. Güvenlik güncellemeleri, satış sonrası hizmetin devam edeceğini söyledi Huawei. Bir de Avrupalı kullanıcılar için B planı hazırlıyorlarmış. Amerikan kara listesinden önce devreye sokulacak. Huawei'nin patronu Ren Zhengfei de açıklama yaptı. Bizim gücümüzü hafife alıyorlar dedi Amerikalılara. 5G teknolojisinin kesinlikle bütün bu gelişmelerden etkilenmeyeceğini dile getirdi kendisi. Evet, şimdi biraz Orta Asya, Orta Doğu, Amerika-Rusya gerginliğinden başlık aktaracağım. Öncelikle Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Afganistan'ın kuzeyine, Orta Asya'daki eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle sınır yakınlarına IŞİD uzantısı Horasan Vilayet Örgütü'nden 5000 teröristin yığıldığını açıklamış vaziyette saldırı için kaynak toplandığı, kimyasal silah da kullanabilecekleri yolunda açıklamalar yapmış durumda. Orta Doğu'da Hamas ile İsrail geriliminde bir ara verildi. Bu geri dönüş mitingleri, yürüyüşleri daha doğrusu 6 aylık bir ateşkese varıldığı öne sürülüyor ama herkesin gözü yüzyılın anlaşmasında. Amerika ve Bahreyn'in bu konuda ortak ekonomik çalıştay düzenleyecekleri 25-26 Haziran'da Manama'da refah için barış başlıklı bir ekonomik çalıştay. Ama tabii Filistin Başbakanı Muhammed İştiye konuşmuş. Bu çalıştay bizimle müzakere edilmedi demiş kendisi. Ekonomi meselesi siyasi çözümün bir sonucudur demiş. İşgal altında Filistinliler yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyorlar demiş. İşte ama bu da bir büyük bir problem tabii ki. Bu yüzyılın anlaşması Ramazan sonra açıklanacak diye. Sonrası açıklanacak diye bir takım duyumlar gelmişti. Bunu da anımsatmış olalım. Amerikan yönetimi, Amerikan Başkanı Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklaması var. 60 tane savaş gemisi daha inşa edecekler, donanmalarına katacaklarmış. 10 yıl içerisinde yaklaşık 355 gemiden oluşan bir savaş gücüne ulaşacaklarını duyurmuş vaziyette. Orta menzilli nükleer silahların önlenmesi anlaşması, INF İngilizce kısaltması, Ağustos başında çöküyor tamamen. Rusya'dan açıklama geldi. Rusya'nın özel temsilcisi Viyana'daki bu anlaşmayla ilgili artık Rusya'nın bu anlaşmayı kurtaramayacağı yolunda açıklamada bulundu. Amerika ile Rusya arasında bir de kuzey akım. Almanya'ya büyük baskı yapıyor Amerikalılar. Almanya'dan da tepkiler eksik olmuyordu. Rusya açıklama yapmış. Kuzey akım 2'yi bloke etme çabalarının Avrupa güvenliğine bir tehdit olduğu, saldırı olduğu değerlendirmesi var. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Almanya ile Rusya arasında Kuzey Akım 2, Amerika'nın itirazlarına rağmen devam ediyor. Onu belirtmek gerekiyor. Britanya donanması, Kraliyet donanması son 10 yıl içerisindeki en büyük görev gücünü yerine getirmek için yola çıkıyormuş. Baltık Denizi bölgesi, Estonya, Litvanya, Letonya, Danimarka, Norveç, İsveç ve Hollanda bölgelerine yaklaşık 1000 asker, denizci daha doğrusu 2000 kadar da personel konuşlandırılacak. Böyle bir Baltıklarda da bir askeri gerilim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan sadece S-400 sistemleri değil F-500'de ortak üretim hatta istediklerini dile getirmişti. Rus uzmanlar bunu değerlendirmişler. Tek bir S-500 sistemi Türkiye'nin tüm ihtiyaçlarını karşılar. Zaten çok uzun menzilli bir silah bu. Farklı yapıda zaten. Ama tabii şu an hemen olabilirsiniz. olamaz, üretilemez görüşmelere ihtiyaç var demişler. Çok gizli bir ürün bu arada. Böyle herkese dağıtamayız onu da diye vurguluyorlar haklı olarak. Başka silah türleri var. Onlarda da anlaşma yapılabilir demişler. Amerika ile bu kriz Temmuz'da iyice artacak, onu biliyoruz. Bu arada Bulgaristan Amerika'dan F-16'lar, F-16 uçakları alacak ve bunun için bir bütçe de ayrılmış ama tabii biraz pahalıya gelecek anlaşılan. O ki Başbakan Yardımcısı Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov demiş ki bu görüşmeler, savaş uçağı alımı görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanabilir. Çünkü çok pahalı, abartılı ve mantıksız. Biz de ısrarlıyız bunu yeniden görüşmekte. Doğu Akdeniz'deki enerji aramaları, Türkiye'nin iki gemiyle Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin kınamalarına, Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın da kınamalarına sebebiyet veren aramaları sonrasında Fransa odaklı kriz yaşanıyor. Fransa Kıbrıs'ta deniz üssü kurulması konusunda Rum yönetimiyle anlaşmaya varmıştı. 6 ay içerisinde hayata geçireceklermiş bu anlaşmayı. Rum medyasında da detayları sızmış. Tabii Türkiye'nin olası müdahalelerine karşı Fransız donanmasının devreye girmesini içerdiğini söyleyebiliriz bu anlaşma. İsveç Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu. Gıyabi tutuklama talebi. Avrupa tutuklama yetkisi de çıkartmaya hazırlanıyorlar. 50 haftalık bir cezaya çarptırılmıştı. Kefalet koşullarını Britanya'da ihlal etmekten. Ekvador elçiliğinde 7 yıl yaşadı. Orada rehin oldu adeta. Amerikalılar şimdi talep ediyorlar. Tabii diplomatik sızıntılardan yargılamak üzere 12 Haziran'a kadar Britanya yargısı süre vermişti dosyalarını, suçlamalarını sunmaları için. Norveçlilerin %25'i, çeyreği bazı ırkların diğerlerinden daha zeki olduğuna inanıyormuş. Fafo Vakfı'nın araştırması biraz tabii ırkçı bir takım tınılar taşıyor, onu belirtmek lazım ama böyle bir mesela Somalililer %39'u. Bir dakika, evet. Onlardan Norveçli olmaz fikri çıkıyor. İsveç tamamen Norveçlileştirilemez diye bayağı böyle bir ırkçı bir takım tınılar taşıyan ve zekayla da bunu kıyaslayan, tabii ki İslamiyet'e karşı özel olarak Norveçlilerin çok da haz duymadıkları da bu araştırmayla ortaya konulmuş. Britanya'da vatana ihanet yasaları sertleştiriliyor. Müebbet hapis cezası da getirilebilir diye İçişleri Bakanı Sacit Cavit açıklama yapmış. Yeni casusluk kanunu hazırlığı yapılıyormuş. Terörizm tanımı muhtemelen yurt dışında teröre destek vererek ihaneti de kapsayacak şekilde geniş. Bunu güncellemek gerekiyor, dikkate almak gerekiyor demiş. Brexit tartışmaları devam ediyor. 31 Ekim'e kadar uzatılmıştı biliyorsunuz. Milkshake protestoları var Britanya'da. Nigel Farage, Brexit Partisi lideri, son hedefi olmuş. Kendisi parti etkinliği için Newcastle'a giderken milkshake saldırısına uğramış. Yapan insan da pek pişman değilim, ırkçının teki diyor özetle. Avusturya'da da bir gerilim var. Aşırı sağcı Halk Partisi ile muhafazakar eğilimli aşırı sağcı Özgürlük Partisi ile muhafazakar Halk Partisi arasındaki koalisyon hükümeti çöktü. Pazartesi günü genç başbakan Sebastian Kurz hakkında güvensizlik oylaması vermeyi planlıyorlar ve kazanılabilir deniliyordu. Bir skandal ortaya çıkmıştı aslında. Aşırı sağcı partinin başkanı bir videoda yakalanmıştı. Bir Rus oligarklarından para almak ve medyayı kullanmak istedikleri, nasıl kullandıklarına dair bir video. Kendisine tabii İsrailli bir firma aracılığıyla kumpas kurulduğunu söylüyor. Öyle söyleyerek savunmaya çalışıyor. Bakanlar istifa etmiş durumda ve Sebastian Kurz da epey zor durumda. Şimdi bakalım güven oylamasından da bütün bakanlar da istifa, çünkü kritik bakan aslında ÖVF'nin elindeydi. Dolayısıyla bu işten çok kolay sıyrılabilecek gözükmüyor Sebastian Kurz. Ukrayna'nın yeni lideri Vladimir Zelenski Amerika'ya, Rusya'ya yaptırımları sürdürme çağrısı yaptı. Kırım'daki kriz nedeniyle bu arada da Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'daki dil yasasını protesto için bir oturum talep ediyor Rusya. Çünkü Ukraynaca dışında çok geniş bir Rus nüfusu olmasına rağmen Rusya'ya yönelik kısıtlamalar söz konusu. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu toplantıyı reddetmiş ve Rusya'da bunun reddedilmesinin ayrımcılık olduğunu belirterek kınamış vaziyette. Evet, birkaç başlığım daha vardı. Bir de Venezuela'yı aktarayım size. Venezuela'ya Trump müdahale mi de mi bulunacak, askeri müdahale mi denilirken Trump orada da ekonomik işgalden yana olduğunu dile getirmişti. Şimdi Venezuela'nın yabancı borçları, kredi kartı operasyonlarını askıya almaya hazırlandığı yolunda haberler var. Devlet Başkanı Maduro da Guaido'nun, bu kendini devlet başkanı ilan eden liderin başkanlığındaki ulusal meclise erken seçim çağrısı yapmış vaziyette. Nereye varacak Venezuela krizi, göreceğiz. Efendim, bir ara verelim. Mohsen Yegane'den Behet Gol Midam'ı dinleyelim. Az sonra Alptekin Dursunoğlu ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Çeşmeste delo behet dadem, bo paye khodem be dame tuftadem, dige chi mikhoy az june yadem. تو این قهر و آشتیای یه ریزی به هم میزنی، هی مگه مریضی؟ با این همه باز چه عزیزی؟ عشق بوسه ای وسط پیشونی، یه زخمی که تا همیشه میمونی، به جون خودت درد بی درمونی. غم قشنگ پرطرف تاری، حیفه تو فقط که مردم آزاری، میای و میری چه بیکاری.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksende. Eksenin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Alptekin Dursunoğlu var. Yakın Doğu Haber'in kurucusu, yazarı, Suriye-İran kitaplarıyla tanınan. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum.
Alptekin Hocam, şimdi birkaç gündür, aslında epeydir geçen haftadan bu yana bir İran vakası var kucağımızda. Orta Doğu'da yeni bir gerilim askeri boyutlarda kazandı Trump yönetiminin attığı adımlarla. Aslında bir sene önce nükleer anlaşmayı çöpe atmıştı ama İran karşı taraf anlaşma, çok taraflı anlaşma, karşı taraftan Amerika dışında, Avrupa Birliği'nden, dünya güçlerinden başka adımlar bekledi. Bunların karşılığı olmayınca kendisi de askıya aldı ve buna Amerikan yönetiminin yanıtı Körfez'le birlikte aslında bir askeri kıskaç harekatı başlatmak oldu. Zaten bir ekonomik savaş var. Donald Trump bu ekonomik savaşla İran'ı müzakereye ikna edeceğini düşünüyor. Biraz Kuzey Kore yönteminden bahsediyor pek çok uzman. Ama kendi yönetimi içerisindeki şahinlerin de daha savaşçı bir tutum takındıklarını biliyoruz. Şimdi Trump bir yandan Amerika'nın askeri yapısını, kurumsal yapısını, askeri savunma sanayini eleştiriyor ama diğer yandan İran'a tehditler savuruyor. Bunun karşısında da İran hiçbir şekilde taviz vermezmiş görüntüsü çiziyor. Eğer savaşsa savaş ama biz müzakereyi tercih ederiz diyor. Fakat bu koşullarda bir dayatma olması halinde de bir müzakerede bulunmayacağını söylüyor İranlılar. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu süreç, bu tehditkar süreç hakikaten bir müzakereye gidebilir mi? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri?
Şimdi Trump'ın ana hedefini Trump kendisi şöyle açıklıyor. Yani ben bu anlaşmayı doğru bir anlaşma olarak görmüyorum. Yapılan anlaşma işte çok kötü bir anlaşma. Ben İran'la yeni bir anlaşma yapacağım. Dolayısıyla da İran'a baskı yaparak, İran'ı kendi istediğim şartlarda masaya oturtarak yeni bir anlaşma yapacağım. Şimdi hedef buysa eğer, yeni bir müzakere ve yeni bir anlaşma yapmaksa, burada sizin ya uyguladığınız bu baskıların İran tarafındaki etkisine bakmamız gerekiyor. Yani yaptığınız şey acaba İran tarafını buna yaklaştırıyor mu? Böylesi bir davranış değişikliğine itiyor mu diye. Şimdi İran'ın geçmişten beri hem Amerika ile ilişkiler hem de nükleer program konusundaki bakış açısı yönüyle iki siyasal eğilim var. Yani ülkede iki ana siyasal eğilim var. Türkiye'de işte bu muhafazakarlar ve reformcular olarak bilinir. Dünyada da hep böyle söylenir. Şimdi muhafazakarlarla reformcular arasındaki temel yaklaşım farkı şöyledir, özetleyecek olursak. Muhafazakarlar derler ki Amerika'yla müzakere olmaz. Neden olmaz? Çünkü Amerika iki eşit tarafın karşılıklı saygı temelinde konuştuğu bir müzakereyi istemez. Amerika her zaman görüş dayatmak ister. Yani Amerika'nın müzakereden anladığı görüş dayatmaktır. Anlaşmadan anladığı da teslimiyettir. Yani kendi şartlarını size dikte ettirmesidir. Amerika bunu ister. Öte yandan Amerika ile müzakere yapamazsınız veya anlaşma yapamazsınız. Çünkü Amerika kendi müttefikleriyle silah satışı konusunda bile yaptığı anlaşmalara sadık kalmayan, bağlı kalmayan bir devlettir. Yani bu yönüyle bilinir. Yani ülkelerden, kendi müttefiklerinden parasını dahi alır. Mesela silahı teslim etmez veya işte 40 tane şey ileri sürer, şart ileri sürer. Dolayısıyla Amerika ile yapacağınız bir müzakere sonucunda varacağınız anlaşmaya Amerika'nın bağlı kalacağını nasıl garanti ediyorsunuz? Bu muhafazakarların görüşü. Reformcular ise şöyle diyorlar. Biz bütün sorunlarımızı Amerika ile ilişkisizlik sebebiyle yaşıyoruz. Amerika ile ilişkilerimiz olmadığı için de Avrupa'ya, Rusya'ya, Çin'e ve bölge ülkelerine sayısız hem siyasi tavizler veriyoruz hem ekonomik tavizler veriyoruz. Hatta rüşvetler veriyoruz. Ve Amerika ile ilişkisizliğimiz sebebiyle mesela çok devlet denmeyecek Birleşik Arap Emirlikleri bile bizim adalarımızda hak iddia ediyor. Dolayısıyla bizler Amerika ile ilişkilerimizi bir şekilde Amerika ile ilişki başlatırsak, Amerika ile bir diyalog, bir müzakere süreci başlatırsak, diğerlerine ödeyeceğimiz kadarını hiç olmaz Amerika'ya verirsek bizim sorunlarımız da tamamen çözülecek. Öte yandan da nükleer program için şimdiye kadar harcadığımız ve ödediğimiz bedel, hem siyasi bedel hem de ekonomik bedel, nükleer programın kendisini çok çok aştı. Dolayısıyla Amerika ile müzakere yapmaksızın ve anlaşma yapmaksızın geçirdiğimiz her gün bizim ülkemizin zararınadır. Şimdi bu iki görüş daha çok reformcuların tezinin ağır bastığı ve muhafazakarların reformcuları asla ikna edemediği bir görüştü. Yani Amerika ile müzakereler zehirlidir, Amerika ile müzakere olmaz, Amerika ile anlaşma olmaz görüşüne muhafazakarlar, reformcuları ve genel halkın büyük bir çoğunluğunu ikna edemezdi. Ve onlar derlerdi ki işte devrim muhafızları ve devrim lideri eğer izin verse, onlar izin vermediği için muhafazakar, reformcular şey yapamıyor, Amerika ile müzakere yapamıyor ve sorunlarımız çözülemiyor. Şimdi bu ilk kez Ruhani ile birlikte, ki Ruhani bunu kendisini muhafazakarlardan da reformculardan da ayrı bir yere koyarak, yani tam teslimiyete de karşıyız, dünyayla çatışmaya da karşıyız. Biz yeni bir yol deneyeceğiz, biz dünyayla kazan kazan ilkesine dayalı bir anlaşma yapacağız diyordu 2015'te. Hatta anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra devlet televizyonunda yaptığı bir konuşmada aynen bu sözleri söylemişti. Şimdi Amerika ile İran ilk kez muhafazakarların da reformcuların da görüşünden farklı olarak bir anlaşma yaptı. Ve bu anlaşma sadece Amerika ile ikili bir anlaşma değildi. 5+1 ile yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi ülkesi ve artı Almanya ile yapılmış bir anlaşmaydı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bir kararla da onaylanmış, desteklenmiş bir anlaşmaydı. Fakat Amerika'nın bir başkanı, başkan değiştikten sonra yeni gelen hükümet, eski hükümetin yaptığı anlaşmayı tanımadı ve çöpe attı. Şimdi dolayısıyla muhafazakarlar açısından artık çok bariz bir şekilde şu ispat edilmiş oldu ki, biz ne diyorduk? Amerika ile asla anlaşma yapılmaz. Amerika ile anlaşma yapsanız dahi Amerika anlaşmasına bağlı kalmayacak. İşte gördüğünüz.
Haklı çıktı yani diyorsunuz muhafazakarlar. Evet. Haklı çıktı.
Aynen. Ve şimdi yani Ruhani'ye muhafazakarlar bunu söylediği zaman, hatırlattığı zaman hem Ruhani hem de Zarif şöyle diyorlar, şu cevabı veriyorlardı. Yani Amerika şeyden çekilemez. Anlaşmadan tek taraflı olarak çekilemez. Çünkü bu anlaşma sadece Amerika ile bir ikili anlaşma değil. Biz dünyayla, 5+1 ile, Birleşmiş Milletler'le bu anlaşmayı yapmışız. Dolayısıyla da bu anlaşmadan Amerika'da hangi başkan gelirse gelsin çekilmesi mümkün değil vesaire. Fakat gördük ki bunların hiçbirisinin bir karşılığı olmadı ve Amerika bunu yaptı. Ve şimdi dünya, İran'da hiç olmadığı kadar muhafazakarların tutumu lehinde bir konsolidasyon oldu. Yani bütün bir reformcusu da muhafazakarı da herkes artık Amerika ile müzakerenin ve yapılacak anlaşmanın denendiğini, test edildiğini ve sonucunun görüldüğünü söylüyor.
Şimdi peki hocam.
Salı günü. Evet.
Buyurun tamamlayın isterseniz. Bununla bağlantılı sadece söylemek istiyordum. Şimdi ekonomik olarak da çok zorda olduğu anlaşılıyor İran'ın ve Ruhani'nin en son tekrar bu 59. Anayasanın 59. maddesini işletmesi, referandum. Aslına bakarsanız Amerika ile yeniden bir şekilde ikili sorunları, ama yani sadece nükleer mesele değil, daha kapsamlı bir biçimde görüşme arayışına İran kurumsal yapısında bir yol yordam bulma çabası olarak nitelemek mümkün değil mi? Çünkü bir takım sorunlar var. Hiç bu kadar da sorunla karşılaşmamıştık. Şimdi hem petrol hem bankacılık her yönden çok zordayız diyor. Ve bu zorluklar daha önceki zorluklardan farklı zorluklar. Daha iyi yönetebilmek için karar mekanizmasına ihtiyacımız var gibi cümleler kullanıyor. Neyi kastediyor Ruhani burada? Yani İran'ı içeriden bir de rejim değişikliği hedefi var. İçeriden bir takım değişiklikler de zorluyor sanki. Böyle bir etkisi olamaz mı? Ruhani burada başka taktikler güdüyor olamaz mı? Tamamen muhafazakar tezlere teslim olmak dışında.
Yani şimdi Trump'ın izlediği yöntem İran'a müzakere veya yeni bir anlaşma yönünde hiçbir zemin bırakmıyor. Bir manevra alanı bırakmıyor. Yani çünkü Trump bugün hatta şu an nerede okuduğumu tam hatırlayamıyorum ama Amerikan basınında da hatta bu Carnegie Vakfı'ndan birilerinin şeyi olarak analizi olarak okumuştum. Yani bir şey baskı araçları bir müzakere için, diplomasi için bir araç olarak kullanılırsa faydası olur. Yani Trump ise diplomasiye hiçbir zemin bırakmıyor diyor. Bu son derece doğru. Yani Obama yönetimini de İran'a yaptırımlar uyguluyordu. Ama bu yaptırımları diplomasi için bir araç olarak kullanmıştı. Ve o diplomasi aracı önce müzakereye ardından da anlaşmaya dönüştü. Şimdi şöyle bir şey söz konusu değil. Yani Trump o işte gerçekleşmesi imkansız olan şeyi istiyor. Yani İran bütün nükleer programını durduracak. Neyi var neyi yok teslim edecek. Hatta bu da yetmeyecek. Füze programını yani uzun menzilli füze ve kruvaz füzesi nokta vuruşlu nokta atışlı isabet oranı yüksek füze programını da durduracak. Bütün bunları hepsini Amerika ile müzakere edecek vesaire. Şimdi bu imkansız, yani Trump İran'dan teslim olmasını istiyor. Yani böylesi bir şey üzerine kimse teslimiyet üzerine müzakere yapmaz. Yani teslim olacaksa bile bir ülke savaşarak teslim olur. Bu İran tarihi boyunca, yani İran hele de işte 79'dan beri İran İslam Cumhuriyeti'nden sonraki davranışlarını, hareketini, izlediği stratejiyi, politikaları ve bugün kazandığı hele de stratejik derinlik itibariyle düşündüğünüzde gücünü hesap ederseniz, yani Amerika ile hiçbir şey olmadan, henüz bir savaş dahi yapmış olmadan, hiçbir şeyi denemeden, hiçbir yolu denemeden Amerika karşısında masada teslim olması imkansız böyle bir şey. Şimdi bu savaş tehditleri...
Peki. O zaman çatışmaya mı gidiyoruz? Yani hakikaten çünkü geriye başka bir şey kalıyor mu? Burada Amerika mı geri adım atacak, Trump mı geri adım atacak ya da Şahin ekibi mi? Sizce benim, çatışma kaçınılmaz hale mi geliyor?
Benim izlediğim kadarıyla Amerika Trump'ın ekibindeki özellikle John Bolton gibi, Brian Hook gibi, Pompeo gibi isimler, Şahin isimler... İran'ı çok çok büyük bir askeri baskı ile, askeri tehdit ile geri adım attırabileceklerini hesap ediyorlar. Bunun şöyle bir riski de var. Yani çatışma ve savaş şeyini olabildiğince arttırıyor. Çünkü Amerika'nın bölgeye işte askeri yığınağından vesaireden sonra böyle çok provokatif şeyler de olmaya başladı. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fujairah Limanı'nda İşte 4-5 tane gemiye sabotaj yapıldığı söylendi. İşte geçen günlerde Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğine roket atıldığı falan söylendi. Burada yani Amerika ile İran'ı savaştıracak bir takım çevreler, bu İsrail olabilir.
Yanıltma operasyonları.
Körfez olabilir. Evet. Bunlar yani şöyle düşünün, büyük bir gaz sıkışması var. O sadece bir kibrit kıvılcımı, o gazı havaya uçurmaya yeter. Şimdi Amerika bu gazı sıkıştırıyor Körfez'de, bu askeri şeyle, gerilimle müthiş bir gaz sıkışması yaratıyor. Dolayısıyla bu gaz sıkışması bir kıvılcımla, ne İran'ın ne de Amerika'nın istemediği bir kıvılcımla patlamaya dönüşebilir. Şimdi Amerikan ekibinin, Trump ekibinin bu gözüken o ki bunları çok da ciddiye almadığı anlaşılıyor ve İran'a bu şekilde askeri tehditle geri adım attıracağı varsayılıyor. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Yani mesela bölgeye gönderilen uçak gemileri, yoğun askeri yığınaklar İran açısından geçmişte, yani 80'lerde İran-Irak Savaşı döneminde bir tehdit olabilirdi. Çünkü o zamanki yetersizlikleri itibariyle tehdit olabilirdi. Şu an için bir fırsat bile sayılabilir. Bakın sadece basit bir örnek söyleyeyim size. 1967'de ismini hatırlayamayacağım şu an, bir Amerikan uçak gemisi Zuni tipi bir roketin yanlışlıkla ateş alması sonucu büyük bir patlama oluyor. İşte 30-40 uçak gidiyor, yüzlerce insan ölüyor vesaire. Şimdi o roketteki savaş başlığının, patlayıcı başlığının sadece 20 kilo olduğu söyleniyor. 20 kilogramlık bir savaş başlığı o uçak gemisinde böylesine devasa bir hasar yaratıyor. Şimdi İran'ın en son geliştirdiği kuru üs füzelerinden Fars Körfezi isimli kuru üs füzesinde 250 kilo savaş başlığı bulunuyor. Yani Amerika'nın Abraham Lincoln veya işte Arlington uçak gemisi Körfez'e gelmişse, bu İran açısından İran'ı korkutacak bir tehdit olarak görülebilir Amerikalılar tarafından, ama İranlılar tarafından da bu bir fırsat olarak, bu bir hedef olarak görülüyor. Yani İran'la Amerika arasındaki bir savaş, Saddam Hüseyin'le Amerika arasındaki gibi ikili bir savaş olmaz. Yani İran, Amerika'nın yapacağı saldırılara sadece işte Tahran veya bu şehir ya da Ahvaz semalarında Amerikan uçaklarını vurmaya çalışarak cevap vermez. Suudi Arabistan, bütün bir Körfez ve İsrail ve bütün bir bölgesel savaş söz konusu olur. Yani Amerika İran'la savaştığı zaman Haçlı Şabi ile, Irak'ta Haçlı Şabi ile, işte Körfez'de hem İran'la hem Yemen'le, Ensarullah'la, İsrail, Lübnan'da Hizbullah'la ve Gazze'de Filistin direnişiyle, yani topyekun bir savaş olur. Bu savaştan da Amerika öyle yani İran'ı yerle bir etmiş ve istediği şartları dayatacak bir zafer elde ederek çıkmaz. Hatta Amerika'nın bölgedeki varlığı ve o hegemonyası çok ciddi bir zarar görür. Yani bu tabii nihai nokta. Yani iş sıcak çatışmaya döndüğünde işte büyük, yani kıyamet, varlık yokluk savaşı noktasına geldiğinde olabilecek gelişmeler. Şimdi ne Amerika'nın ne de İran'ın böylesi bir şey istemediği çok açık. Yani Amerikalı komutanlar, herkesten önce siyasiler belki bunu bilmeyebilir ama Amerikalı komutanlar bunu çok iyi biliyor. Yani İran'la savaş noktasına gelindiği zaman nasıl bir şeyle karşı karşıya kaldıklarını, olduklarını çok iyi biliyorlar. Bu açıdan askeri yetkililerin, askeri uzmanların savaştan yana olmadığı çok açık. Bence bütün bu şahinliklerine, aşırılıklarına rağmen siyasiler de, özellikle de Trump da bunu istemiyor. Ancak bunu bir şey olarak, yani İran'ı korkutup sindirerek istediği şartlarda masaya oturtacak bir kod olarak kullanıyor. Fakat yani bir diplomasi şeyiyle desteklemediğiniz zaman, sadece bir teslimiyet dayatarak, işte ya ben benim istediğim şartlarda masaya oturursunuz ya da sizi işte savaşla ya da ekonomik şeylerle yok ederim şeklinde teslimiyete zorlarsanız, buradan bir diplomasi de çıkmaz, yeni bir müzakere de çıkmaz, anlaşma da çıkmaz. Savaşı istemiyorsunuz, peki diplomasiyi kullanmıyorsunuz, peki sonuca nasıl varacaksınız? İşte Amerika'nın temel sorunu bu.
Evet. Peki hocam, çok az bir vaktimiz kaldı. Bir de Türkiye'yi sormak istiyorum. Genel görüş, Türkiye'nin Amerika ile var olan sıkıntıları da başka sebepler ve içsel sebepler de olsa İran'ın yanında duracağı yönünde. Ama işte petrol alımı sona erdirildi. Amerika'nın istediği şekilde gidiyor. Bir de tabii Türkiye ile İran'ın ilişkilerinin Suriye üzerinden sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin tutumu nasıl olur sizce? İran yani geçmişte olduğu gibi bir tarafsız pozisyon alma şeklinde mi olur belki? Ya da işte daha dengeleyici mi olur? Nasıl beklersiniz? Çok özet rica edeceğim.
Yani Türkiye İran'la Amerika şeyinde Amerika'dan yana taraf olmamak için kuşkusuz yani her şeyi yapacaktır, öyle gözüküyor. Fakat işte bu petrol alımını sıfırlaması meselesinde olduğu gibi de yani söylemiyle eylemi Türkiye'nin sadece İran'la ilişkilerinde değil yani birçok konuda zaten böyle. Söylemiyle eylemi bazen hatta birbiriyle de çelişir. Söylem olarak işte Amerika'nın İran'ın uyguladığı petrol ambargosuna, petrol sattırmama politikasına eleştiriler getiriyor. Ama işte görüldüğü gibi kendisi de ona uyuyor. Yani dolayısıyla Türkiye'nin Amerika'yla ipleri koparacak noktaya geldiği zaman tercihi İran mı olur, Amerika mı olur derseniz bence istemeye istemeye dahi olsa Amerika olur. Yani Amerika'dan yana saf tutar. Ama bu Amerika'dan yana saf tutması gönülsüz olacağı için ve yani biraz zorlayarak da olacağı için Amerika'nın da çok işine yarar mı? Ondan da emin değilim. Yani Amerika'yı bir şekilde idare etmeye çalışacaktır. Yani İran'dan İran aleyhine olmak gibi bir Türkiye'nin de bir lüksü var mıdır? O da tartışılır. Sadece doğal gaz açısından bakıldığında yani düşünün ki hadi İran'la petrolü sıfırlayabiliyorsunuz ama işte doğal gaz alımını sıfırladığınızda o zaman tamamen ve sadece Rusya'ya bağımlı hale geliyorsunuz. Burada da yani Amerika'nın da istediği bir şey midir bu? O da tartışılır. Yani Türkiye'nin hani bir taraftan İran'dan uzaklaştırılması derken öbür taraftan tamamen Rusya'nın alternatifsiz bir şekilde Rusya'nın kucağına itilmesi Amerika açısından da şey midir, tercih edilebilir bir şey midir?
Irak'ta var, Irak petrolü de var gerçi ama Irak'ta herhalde tartışmalı bir başlık oluyor bu bağlamda baktığımızda.
Evet yani şimdi hatta şöyle de söyleniyor yani işte İran petrolünü Irak üzerinden almak vesaire gibi artık bu ne kadar gerçekçidir ben bunu bilemiyorum ama veya Amerikalılar da bu kadar şey midir, saf mıdır yani Türkiye İran'la Irak üzerinden petrol ticareti yapacak ama Amerikalılar da bunu oturup izleyecekler. Bilmiyorum böylesi bir şey gerçek olabilir mi ama bütün bunlar şunu gösteriyor yani Türkiye İran-Amerika meselesinde taraf olmak bırakın taraf olmayı hatta yani hiçbir şekilde bulaşmak istemeyen bir tutumu var.
Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Çok önemli hakikaten askeri gerilim nereye varacak hep beraber göreceğiz elbette. Çok teşekkürler kastınız için.
İzin verirseniz son bir şey söyleyeyim. Tabii. Yani Amerika ile İran arasında eğer Amerika'dan kaynaklı veya işte demin söylediğimiz gibi bir üçüncü tarafın kışkırtması veya işte kıvılcım çakması sonucu bir savaş çıkarsa şunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim askeri açıdan. Amerika İran'la sadece nükleer silah kullanarak zafer kazanabilir. Onun dışında konvansiyonel bir savaşla Amerika'nın bu savaştan zaferle çıkması mümkün değil. Büyük bir hezimetle çıkacağı çok çok çok açık. Bunu söylemek isterim.
Evet, bu da daha tehlikeli hale getiriyor bu meseleyi. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Çok teşekkürler. Evet, Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk. Hakikaten bu Amerika-İran gerilimi eğer yatıştırılmazsa potansiyel olarak bütün bölgede dalga dalga yayılabilecek bir savaş tehlikesini de beraberinde getiriyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Mehir Korosu'ndan bir İran klasik müziği ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. از آسمان آمد ندا که ما رویان صدا شراب آتشین ای دیو غم خونجین
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.